Yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı 30. bölümdeyiz. Konu Filistin Antlaşması. Tanrı'nın İsrail ile yapmış olduğu, evet, Filistin Antlaşması'na geliyoruz bu bölüm ile. Bu antlaşma ile ilgili ayetleri dikkatle okursanız göreceksiniz ki, antlaşma içinde eğer meğer gibi koşullar yoktur. İleride onlara verilecek olan bereketleri koşulsuz olarak sıralamaktadır. Bütün bu olaylar, önünüze serdiğim kutsama ve lanetler başınıza geldiğinde, Tanrınız Rabbin sizi dağıttığı uluslar arasında bunları anımsayacaksınız. Bugün size ilettiğim buyruklar uyarınca, siz ve çocuklarınız Tanrınız Rabbe döner, bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona uyarsanız, Tanrınız Rab sizi acıyacak, sizi sürgünden geri getirecektir, diyor ilk 3 ayette. Burada Tanrı'nın İsrail ulusuna verdiği 7 vaat vardır. Değerli dostum, bunların her biri koşulsuzdur. Birinci ayet hemen onların uluslar arasına nasıl dağılacaklarını belirtir. Rabbe sadık kalmadığı için İsrail ulusu kendilerine verilen topraklardan sökülüp başka uluslar arasına dağılacaklar. Bu söz yerine gelmiştir. İkinci ayette İsrail'in uluslar arasındayken tövbe edeceği önceden bildiriliyor. Şu anda onlar tövbe etmediler, Rabbe dönmediler ama gün gelecektir ki onlar Tanrı'ya döneceklerdir. Onlar tekrar Rabbe dönecekler ve bu noktada birisi sorabilir. Ülkeden ihraç edilmeleri itaatsizlikten kaynaklanmışsa geri dönüşleri itaat sonucu mu olacaktır? Mantık diyor ki evet, itaatsizlikten dolayı sürgüne gitmişlerse ancak itaat yoluyla tekrar dönebileceklerdi. Ama Rab bizim mantığımızdan daha yüksek düşüncelere sahiptir. Tanrı'nın hesap defterinde lütuf, inayet mantıktan daha önemli bir yeri korumaktadır. Onlar Rab'be itaatkar olduklarından dolayı geri vaat edilen ülkeye dönmediler. Aslında Rab onlara acıdı, inayetini gösterdi bir bakıma ve geri dönebildikleri için Rab'be itaat etmeye başladılar. İsrail ulusunun son dönüşü de böyle oldu. Onlar hala itaatsiz bir ulus olarak varlıklarını sürdürmekteler. Ama bir gün jeton düşecektir. Rab'be itaat etmeye başlayacaklardır. İsrail ulusunun tekrar vaat edilen topraklara dönüş konusu eski antlaşma kesiminde en azından 12 peygamberlik sözünde dile getirilmektedir. Ne diyor Rabbin sözü? Yani yasanın tekrarı 30. bölüm 3. ayette. Eğer Rab'be dönerseniz, bütün canınızla, bütün varlığınızla, bütün size ilettiğim buyruklar uyarınca siz ve çocuklarınız Tanrınız Rab'be döner, bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona uyarsanız, ne olacak sonuç? Tanrınız Rab sizi acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek, sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacaktır. Bu ayette Mesih'in tekrar yeryüzüne dönüşü belirtiliyor. Bunu dikkate almamız gerekir. Çünkü çok önemli bir konudur. Kutsal yazılara bakarsak göreceğiz ki İsa Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelişinden ilk kez burada söz ediliyor. Yahuda'nın mektubuna geldiğimizde orada da Hanok'un bir peygamberliğinden söz edilir. Yahuda'ya göre Hanok İsa Mesih'in melekleriyle yeryüzüne geleceğini peygamberlik niteliğinde bildirmiş ama bunun kayıtlarını eski antlaşma yazılarında bulamıyoruz. Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili ilk peygamberlik sözü burada ta kutsal kitabın başında yasa kitabının 30. bölümünde geçiyor. Kutsal kitapta birçok peygamberlik sözü vardır. Bazıları gerçekleşti ama burada söz edilen olay henüz gerçekleşmedi. İsa Mesih'in tekrar dünyamıza döneceği hem kendisi hem onun izleyicileri hem de eski zaman peygamberleri tarafından bildirilmiştir. Biliyor musunuz? Ancak İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiği zaman vaat edilen topraklar tam bir berekete kavuşacaktır. O zaman tam bir barış ve esenlik olacaktır orada. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile Tanrınız Rab sizleri toplayıp geri getirecektir. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Orayı miras alacaksınız. Tanrınız Rab üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak diyor Yasanın Tekrarı 30. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Burada Tanrı'nın 4. vaadini görebiliriz. İsrail ulusu tekrar kendi ülkelerine geri dönecektir. Gördüğümüz gibi burada koşulsuz bir vaat veriliyor. İleride İsrail ulusu kaç defa uluslar arasına dağılacak olsa bile Rab onları yine vaat edilen topraklara geri getirecektir. 4. ayette bu vaadi göğün altındaki en uzak ülkeye sürgün edilmiş olsanız bile Tanrınız Rab sizi oradan toplayıp geri getirecek şeklinde görebiliriz. 5. vaat çok ilginçtir. Bu vaade göre İsrail ulusu toptan tövbe edecektir, Rab'be dönecektir. Şöyle yazar 6. ayette, sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki onu yani Tanrı'yı bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. Bu aynı vaadin Yeremye ve Hoşeya peygamberler tarafından ve Romalılar mektubunda elçi Pavlus tarafından tekrarlandığını görebiliriz. 6. vaade bakalım. Bu vaade göre İsrail'in düşmanları yargı altına girecektir. İsrail geri dönecek ve Rabbin sözüne uymaya başlayacaktır. Rabbe itaat etmeye başlayacaktır. Lütuf bu şekilde gerçekleşir. Önce iman, sonra itaat. İman ve itaat el ele gider. İman etmek, Rabbe güvenmek demektir. Rabbe güveniyorsak, onun sözüne itaat etmek doğal bir şey olmalı ve gerekli de Rabbe güveniyorsak, onun sözüne itaat etmemiz gerekir. İsrail'in durumunda onlar itaat safhasına girdikten sonra düşmanları yargılanacaktır. Tanrınız Rab, bütün bu lanetleri sizden nefret edenlerin, size baskı yapan düşmanlarınızın üzerine yağdıracak. Siz yine Rabbin sözüne kulak verecek, bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyacaksınız. Yasanın Tekrarı 37 ve 8. ayetler. Sonunda 7. vaade geliyoruz. Bu son vaade göre İsrail ona verilecek olan bereketleri tüm doluluğuyla elde edecektir. Tanrınız, Rab el attığınız her işte sizi başarılı kılacak. Çok sayıda çocuğunuz olacak. Hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü bol olacak. Rab atalarınızdan nasıl hoşnut kaldıysa, sizden de öyle hoşnut kalacak ve sizi başarılı kılacak. Yeter ki Tanrınız Rabbin sözünü dinleyin. Bu yasa kitabında yazılı buyruklarına, kurallarına uyun ve bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona dönün diyor 9 ve 10. ayetlerde. Herkesin ilgisini uyandıran bir şey vardır. Acaba o son dönüş ne zaman olacaktır? Ülkeye geri dönme konusunda diyebiliriz ki bu son dönüş gerçekleşti. Yani İsrail ulusu yaklaşık 50 yıl önce tekrar kuruldu. Ancak Rab'be itaat konusunda bunun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Onlar geri döndüklerinde tanrıları Rabbin sözünü dinleyeceklerdir diyor. Yasa kitabında yazılı olan buyruklara uymaları gerekir. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Şu anda onlar buna uymuyorlar. Yani İsrail ulusu evet oraya döndüler. Orada bir devlet kurdular ama Rab'be daha dönmediler. Bu nedenle de orada büyük bir kargaşalık vardır. Yeruşalim aslında bir barış kenti anlamındadır ama orada barış yok. Çünkü bu halk daha Tanrı'ya dönmediler. Tanrı'ya itaat etmiyorlar. Yasa kitabında yazılı olan buyruklara uymaları gerekir. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Yeni bir yürekle, yeni bir azimle Rab'be itaat etmek amacıyla yaşamaya başladıkları zaman içinde yaşadıkları ülke gerçekten tam bir berekete sahip olacaktır. Tam bir barışa sahip olacaktır. Şimdiki haliyle İsrail ulusu Rab'be itaat eden bir ulus olarak görülemez. Az önce de belirttiğim gibi. İleride zaman gelecek Rab'be tam bir dönüş olacaktır. Onları ülkelerine geri getirecek olan Tanrı'dır ve onların yüreklerindeki tövbeye yol açacak olayları geliştirecek olan da Tanrı'dır. Bugün size ilettiğim bu buyruk ne tutamayacağınız kadar zor ne de ulaşamayacağınız kadar uzaktır. O göklerde değil ki. Kim bizim için göğe çıkacak, kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak diyesiniz. Denizin ötesinde değil ki, kim bizim için denizin ötesine gidecek, kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak diyesiniz. Tanrı sözü size çok yakındır, uymanız için ağzınızda ve yüreğinizdedir diyor Yasanın Tekrarı 30. bölüm 11-14 ayetler arasında. Başka ulusların yasa konusunda mazeretleri olabilir. Ama İsrail ulusunun bu konuda hiçbir mazereti olamaz. Hiçbir bahanesi olamaz. 10 buyruk ruhsal yasa bu ulusa verildi. 10 buyruk ruhsal yasa bu ulus aracılığıyla da tüm insanlara verildi. Onlar yasayı çok iyi biliyorlardı. Biz Mesih imanlarına da sorumluluk düşmektedir. Bizim de iyi ile kötüyü bilme konusunda mazeretimiz yoktur. Uyduracağımız bir bahane yoktur. Aynı zamanda Mesih'in müjdesini duyduğumuz zaman bize de sorumluluk düşer. Karar vermeliyiz. Bilmiyordum diyemeyiz. Haberim yoktu diyemeyiz. Çünkü en azından şimdi bu müjdeyi duymaktasınız. Dostum, günahlarına bağış ve sonsuz ölümden kurtuluş bulabilmen için cennete gidip de bunu orada aramana gerek yoktur. Denizleri, okyanusları aşıp da onu aramaya gerek yoktur. Size bir şey söyleyeyim, o size çok yakındır. Şu anda Tanrı'nın sözünü dinliyorsunuz ve görüyorsunuz ki Rabbin sözü ve kurtarışı size ne kadar yakındır. Değerli dostum, Rabbin sözü size yakındır. Duymakta olduğunuz bu söze nasıl tepki göstereceğiniz size bağlıdır. Ama bununla birlikte size sorumluluk düşmektedir. Burada sizin özgür iradeniz devreye girmeli. Tanrı'nın kendisi bile sizin için karar veremez. Özgür iradenizle kendiniz karar vermelisiniz. Bana düşen sorumluluk Rabbin sözünü size duyurmaktır ve bunu yapıyorum. Bunu en iyi şekilde size ulaştırmaya çalışıyorum. Kulaklarınıza gelen bu ses, duyduğunuz bu ses Rabbin müjdesini size iletmektedir. Bunun yanı sıra isterseniz kutsal kitaptan da okuyabilirsiniz. Kutsal kitabınız yoksa bize yazabilirsiniz. Size bir tane yollayabiliriz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Bundan daha ileriye gidemeyiz. Duyduklarınız ve okuduklarınız doğrultusunda siz kendiniz hayatınızda ne yapacağınıza karar vermelisiniz. Az önce yasa kitabından okuduğum ayetler elçi Pavlus tarafından Romalılar mektubunda bir alıntı olarak kullanılır. Şöyle yazdı elçi Pavlus. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da ölüler diyarına yani Mesih'i ölümden diriltmeye kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur kardeşim. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle atlanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Romalılar 10. bölüm. Elçi Pavlos bu sözleri bize aktarırken bunları Musa'nın söylediğini yazmıyor. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor diye konuşanın doğruluk olduğunu belirtiyor. Yine dikkat etmeliyiz. Çünkü Pavlos burada yasanın yerine iman diye yeni bir öğeyi koymuyor. Yasa kitabında yazılan bu söz peygamberlik niteliğindedir ve İsrail ulusunun tekrar ülkelerine döndükleri zamana uzanır. O zaman İsrailoğulları Rab Tanrı'yı tüm yürekleriyle arayacaklardır. Tanrı'nın İsrail ile yapacağı yeni antlaşmayı önümüze serer. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler diyor Yeremya 24 ayet 7'de. İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Onların tanrısı ben olacağım, onlar da benim halkım olacaktır. Yeremye 31, 31, 33 ayetler arası. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. O günler geliyor Rab diyor İbraniler 8:8. Bu yeni antlaşmayı yürürlüğe sokacak olan Rab İsa Mesih'tir. İleride bunu İsrail ulusu ile gerçekleştirecektir. İman yoluyla doğru sayılma gerçeği hakkında hem eski antlaşma peygamberleri hem de yasa tanıklık etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için tekrar göğe çıkıp Mesih'i yeryüzüne indirmeye gerek yoktur. Mesih bir kez yeryüzüne geldi ve günahlar için kurban oldu. Onu tekrar ölümden diriltmeye gerek yoktur çünkü o zaten ölümden dirilmiştir. Ruhsal yasa İsrailoğullarının elinde bulunalı 1500 yıl olmuştu ve dini törenlerde olduğu kadar güncel yaşamlarında da bu yasayı çok iyi bilmeleri gerekirdi. Yasa onları doğruluğa yöneltemedi. Yasa onlara geldiği gibi Mesih de onlara geldi ama kendininkiler onu kabul etmediler. Yasa onlara ne kadar yakın idiyse İsa Mesih de onlara o kadar yakındı. Uzaklarda kalan bir kişi değildi. Onların arasında yaşadı. Onlarla yedi içti. Onların arasında çarmıha gerildi. Onların arasında ölümden dirildi. Bugün bizlere sunulduğu gibi onlara da imandan gelen doğruluk sunulmuştu ve yüz yıllar boyunca hala sunulmaktadır. Yasanın kendisi hem yasanın getirdiği doğruluk hem de imanın getirdiği doğruluk konusunda onlara tanıklık etti. Yasa kitabının 30. bölümünde yasalar değil de yasa söz konusu oluyor. Yasanın gereklerini yerine getirmekle yasaya dayanan bir doğruluk sağlanır. Bu doğruluk bizi Tanrı katında aklayamaz, doğru sayamaz. Bizi doğru sayan, bizi aklayan, bizi kurtaran, imana dayanan doğruluktur. Yasa kitabının 30. bölümündeki bu pasajı dikkatle incelersek göreceğiz ki, Paulus burada eski antlaşmadan harfi harfine bir aktarma yapmıyor. Yasa kitabından aldığı bu sözleri kurtuluş olayına uyumluyor. Elçi Paulus, Musa'nın bu sözlerine başvurmakla tam ve doğru bir yorum yapmış oldu. İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. Bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki yaşayasınız, çoğalasınız ve ülke edinmek için gideceğiniz ülkede Tanrınız Rab tarafından bereketli kılınasınız, kutsanasınız. Yasanın tekrarı 30. bölüm 15 ve 16. ayetler. Ülkede kalıp kalmayacakları Rab'be itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. İsrail ulusunu gelecekte neler beklediğini sıraladıktan sonra itaat etmedikleri takdirde vaat edilen topraklardan atılacaklardı. İhraç edileceklerini onlara tekrar söylüyor Rab. Yine de Rab onları geri getireceği konusunda yüreklendiriyor. Vaat ediyor. Sonunda onları geri getirecek ve artık bir daha itaatsizlik etmeyecekler. İtaat sayesinde ülkede kalacaklar. Ancak yanlış anlamayalım. Onların ülkeye geri gelmeleri itaate dayanmıyor. Tanrı'nın antlaşmasına dayanıyor. Onları geri getirecek ve geri geldikleri için Rab'be itaat etmeye başlayacaklardır. Bizim durumumuz da böyledir değerli dostum. Kurtuluşumuz için Rab İsa Mesih'e güvenmemizi ister Tanrı. Ancak ona iman ettikten sonra itaat konusunu açar ve itaatkar bir yaşam sürmemizi ister. Çünkü ancak Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra itaat etme gücüne sahip olabiliriz. İsa Mesih, beni severseniz buyruklarıma uyarsınız dedi. Tanrınız Rabbi sevin, sözüne uyup ona bağlanın. Rab yaşamınızdır. Kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır diyor 20. ayet. Sevgili dostum, tekrar etmekte yarar var sanıyorum. Yasa kitabının konusu sevgi ve itaattır. İsrailoğullarının hayatında bu ülkeler o kadar önemliydiyse lütuf çağında yaşamakta olan bizler için daha da önemli değil mi? Neden? Çünkü bize eski antlaşma zamanının insanına verilen ruhsal ışıktan katlarca daha çok ışık verildi. Bize daha çok verildiği için daha büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Bugün her şeyden fazla bir şey için sürekli dua ediyorum. Tanrı'yı daha yakından tanıyabileyim. Ona yakın olabileyim. Evet değerli kardeşim, Rab İsa Mesih'e yakın olmaya ihtiyacımız vardır. Bundan daha önemli bir şey olamaz.